Ayrım 17, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 200, 12. bölüm. Artık ağabeyi Harry'nin yerine geçen Drew Latham, kral masum Henry'nin heykelinin gerisinde, elindeki kızılötesi ışınlı dürbünüyle etrafı gözetleyerek, Trocadero'nun kuytu köşelerinde pusuya yatmış bekliyordu. Büyük beton yolda yaklaşık 100 metre ileride 14. Louis ile 1. Napolyon heykellerinin aralarında da aynı karanlık hüküm sürüyordu. O gün Karen de Vreys'den istediği şeylerin kendisine teslimi için belirlediği randevu yeri burasıydı. Ölmüş kardeşinin bürosunda bulunan ve ihtiyaç duyduğu gizli evrakın teslim yeri. Saat hemen hemen 11 olmuştu. Bir yaz mehtabı Paris gecesini aydınlatıyordu. Afrika bozkırlarındaki profesyonel beyaz avcının ay ışığı diye hayal etti Drew, kendini bu hayale teslim etti. Anıtların cephe tarafındaki geniş kaldırıma park eden siyah bir sedandan iki adam çıktı. Her ikisi de koyu renk iş elbisesi giymişler, ellerinde taşıdıkları birer çantada güya ağabeyinin masasında bulunan ve kendisine acilen getirilmesini istediği evrakları taşıyorlardı. Bunlar Neo'lardı ve Karin de Vreys tarafından gönderilmemişlerdi. Bu da Karin'in telefonunun büyükelçilik içinden dinlendiğinin bir kanıtıydı. Etrafta dolaşan grupların arasına daldı, avara avara dolanarak. Pek çok Parisli vardı ama çoğunluk fotoğraf makineleriyle dolaşan turistlerdi. Sağdan soldan gelişi güzel flaşlar patlıyordu. Drew ceketinin yakasını kaldırmış, başına yüzünü kısmen kapatan siyah siperlikli bir kep takmış olduğu halde kalabalığın arasına girdi. Randevu yerine 50 metrelik bir mesafeye gelene kadar bir o grubun bir bu grubun yanında yürüdü. İki koca heykelin ortasında duran iki adamı inceledi. Sakin sakin duruyorlardı. Heykeller kadar hareketsizdiler. Hareketsizliklerini bozan tek şey ara sıra başlarını hafifçe sağa sola çevirmeleriydi. Latham içinde bulunduğu turist grubuyla hareket ederken birden telaşa kapıldı. Bu turistlerin Asyalı olduklarını ve hepsinin boyunun kendinden daha kısa olduğunu fark etmişti. Karşı yönden batılı başka küçük bir grup daha geliyordu. Ne yazık ki etrafı gezmeye çıkmış bu grubun konuştuğu dil Almancaydı. Belki de bu daha iyiydi. Derken gerçekten öyle oldu anlaşıldı. Grup hep birden Fatihler Fatihi Napolyon'un anıtına yaklaştı. Zig Napolyon amca diye düşündü Drew gözlerini iki saate kuryeden ayırmadan. Artık aralarında 5-10 metre vardı. Artık bir şey yapmanın zamanı gelmişti ama ne? Ondan emin değildi. Sonra birden aklına geldi. Le Rue de Montparnasse. Yan kesiciler, 7. mahallenin musibetleri. En yakınındaki en zayıf, en ufak tefek kadını seçti, omuz çantasını aniden yakaladı. Kadın hırsız diye çığlık attı, yarı karanlık içinde Drew çantayı elçiliğin birinci sahte ulağının en yakınında duran, hiçbir şeyden kuşkulanmayan adama fırlattı. Bir çifti, sonra bir adamı, sonra bir kadını ona doğru itti. Bu sırada Almanca uyduruk şeyler de haykırıyordu. Birkaç saniye içinde Napolyon anıtının önünde küçük bir arbede yaşanmaya başladı. Çığlıklar arttıkça artıyor, herkes gölgelerin arasında hırsızın nerede olduğunu anlamaya, çalıntı malı bulmaya çalışıyordu. Birinci sahte kurye tam bu kargaşanın içine düştü. İtekleyen kalabalıkla beceriksizce mücadele etti, sonra birden Latham önüne çıktı. ''Hayl Hitler!'' dedi. Drew etraftaki cinnet çığlıklarına hiç de uymayan bir sesle ve adamın gırtlağına olanca gücüyle bir darbe indirdi. Neo yere yuvarlanınca Drew çekiştirerek onu Eyfel Kulesi'ne bakan dizi dizi heykellerin arkasına sürükledi. Kule bir ışık seli içinde bütün ihtişamıyla duruyordu. Adamı Trocadero'dan uzaklaştırmalıydı. Uzaklaştırmalıydı ama ikinci kuryeyi ve o siyah sedanın içindeki varsa diğer adamları da gözden kaçırmamalıydı. Bu randevusuna da diğerlerine geldiği gibi hazırlıklı gelmişti. Atinayusların zevkle hazırladığı teçhizat yanındaydı. Ses tellerini uyuşturan arcane spreyi, bilekleri mıhlamaya yarayan bir çelik halka ve numarası tespit edilemeyen bir cep telefonu. Bunların ilk iki tanesini uyguladı, ayılmaya başlayan tutsağını tekrar bayıltmak için arada birkaç saniye harcadı, sonra iç cebinden telefonu çıkardı. Albayın rehberde bulunmayan ev telefonunu çevirdi. Buyurun diye bir ses geldi hattın ucundan. Witkowski, benim. Biri elimde. Neredesin? Trocadero, kuzey yakası, son heykel. Vaziyet? Emin değilim, başka bir adam daha var. Bir de araba, siyah, dört kapılı. Ötede park etmiş, içinde kim var bilmiyorum. Orası kalabalık mı? Epeyce. Hedefini nasıl yakaladın? Şimdi buna vaktimiz var mı? Eğer doğru dürüst bir iş çıkartacaksan zaman yaratırız. Nasıl? Etraftaki turist kalabalığından yararlandım. Bir çanta alıp ortalığı birbirine kattım. Güzel, ortalığı kızıştıracağız. Ben polisi arayıp bir Amerikalı'nın parası için öldürüldüğü düşüncesinde olduğumuzu söyleyeceğim. Onlar Almandı. Bunun önemi yok. Bir iki dakikaya kadar orası siren sesleriyle çınlayacak. Güney yakasına gidip caddeye çıkmaya çalış. En kısa zamanda orada olmaya çalışacağım. Tanrım Stanley, bu herif gavur ölüsü gibi. Formdan mı düştün? Hayır değil tabii, ama biri beni durdurursa ne diyeceğim? O sarhoş bir Amerikalı olacak. Paris'te herkes bunu duymaya bayılır. Fransızcasını söyleyeyim mi? Aslında bir şey fark etmez. Sen kendi başına daha iyisini halledersin. Daha inandırıcısını. İş başına. Tıpkı almayı söylediği gibi 90 saniye sonra Paris polisinin siren sesleri Trocadero'nun o geniş alanını kapladı. 5 devriye arabası giriş kısmını çevirdi. Kalabalık canlıya doğru koşturdu. O sırada Latham çekiştirdiği cismi kollarıyla taşırken beton yolu geçip güney yakasına vardı. Heykellerin arkasına geçince Neo'yu itfaiyeci usulü omzuna kaldırıp karanlığın içinden hızla caddeye çıktı. Nazi'nin vücudu arkasında yalpalıyordu. Drew çömelerek Witkowski'nin sinyalini beklemeye koyuldu. Bir elçilik arabası kaldırıma yanaşınca işaretle geldi. Farlar iki defa yanıp söndü. Temel tahliye sinyali. The New York Times. Çok gizli, hükümet laboratuvarında hırsızlık. Bilim adamlarından Rudolf Metz ortadan kayboldu, veriler kayıp. Baltimore Cumartesi. Dış Rockland'ın tepelerinde mikro iletişim alanında çok gizli deneylerin yapıldığı, az bilinen ve üst düzeyde gizlilik dereceli bilimsel tesisin çalışanları, uluslararası üne sahip fiber optik bilimcisi Dr. Rudolf Metz'e telefonuyla veya çağrı cihazıyla ulaşamamaları nedeniyle bu sabah yetkililere başvurdular. Metz'in evine gidildiğinde de bir sonuç alınamaması üzerine mahkemeden izin alan polis eve girdi. Yapılan aramada dolaplarda Dr. Metz ile karısına ait olamayacak kadar pahalı birkaç parça giyim eşyasının bulunması dışında olağan dışı bir şeye rastlanmadı. Daha sonra laboratuvarın teknisyenleri geçen yılın bütün araştırmalarının bilgisayarlardan silinmiş olduğunu ve yerlerinde bir virüs izlenimi bırakan bir dizi program komutu bulunduğunu bildirdiler. Alman bilim camiasının 73 yaşındaki eski harika çocuğu olan ve Amerikan vatandaşı olmayı hiç durmadan göklere çıkarıp bunu kendisine nasip ettiği için Yüce Tanrı'ya şükreden Dr. Merz ve dördüncü karısı Rockland'daki komşularına göre garip insanlarmış. Karısının mücevherleriyle etrafına nispet yapmak için ara sıra parti düzenlemesinin dışında dışarı karşı kapalı bir hayat sürerlerdi. Kimse onları doğru dürüst tanımazdı diyor kapı komşuları Bayan Bess Turgold. Doktor Metz'le pek konuşmuşluğum yoktur diye ekliyor caddenin karşısında oturan avukat Ben Marshall. Lafı siyasete getirdiğinde sus pus olurdu, anlıyor musunuz? Yani siyasi alanda katkıları olmuş 3-5 kişiden biriyiz şurada. Yoksa burada yaşayacak seviyeye gelebilir miydik hiç? Ama yok, onun hiçbir konuda bir fikri yoktu, vergiler hakkında bile. Doktor Metz'in aşırı çalışma sonucu fiziksel bir çöküntü yaşıyor olabileceği, son evlendiği karısıyla arasındaki yaş farkı nedeniyle evliliğinde sık sık sorunlar yaşadığı için bunalıma girmiş olabileceği yapılan tahminler arasında. Bilgilerinden yarar sağlayabilecek terörist örgütler tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Latham ve Stanley Witkowski sahte kuryenin baygın vücudunu doğruca Albay'ın Dayen sokağındaki evine götürdüler. Mal girişi kapısını kullanarak Neo'yu yük asansörüne bindirip Witkowski'nin katına taşıdılar ve Albay'ın dairesine sürüklediler. Böylece artık resmiyetimiz bitiyor. Bu da Barzo Dobbs'i dedi Witkowski adamı kanepeye bırakırken. Ne? Ah bu iyi demek. Harry bunu anlardı. Lehçe biliyordu. Lehçe bilmediğim için özür dilerim.
Tamam, önemli değil. Bu gece çok iyi iş becerdin. Şimdi bu herifi iyice bir korkutalım.
Nasıl yapacağız bu işi?
Sigara içiyor musun?
İçiyorum da bırakmaya çalışıyorum.
Ben senin vicdanın veya sana sigarayı bıraktırmaya çalışanlardan biri değilim. Yanında sigara var mı yok mu?
Birkaç tane taşıyorum. Acil durumlar için bilirsin ya.
Bir tane yakıp bana ver.
Albay Neo'nun yanaklarını tokatlamaya başladı. Witkowski yanan sigarayı Latham'dan alırken katil de gözlerini kırpıştırmaya başladı.
Şurada barda bir şişe Evian olacak, onu bana getirsene.
Buyurun.
Hop yenge diye bağırdı Witkowski. Suyu gözleri fal taşı gibi açılan tutsağın yüzünden aşağıya boca ederken. Şu bebek mavilerini açık tut. Gözlerini dağlayacağım şimdi senin, anlaşıldı mı?
Albay yanan sigarayı Neo'nun sol gözünün 1-2 santim üzerine getirdi.
Ah diye çığlık attı Nazi.
Lütfen nein nein.
Yani bana senin hiç de güçlü biri olmadığını mı söylüyorsun şimdi?
Lanet herifler. Siz insanları yaktınız. Gözleriyle beraber her yerine, vücutlarına, her yerlerine. Şimdi de kalkmış bir göze dayanamam mı diyorsun? Tabii sonra belki de öteki gelecek.
Yanan sigara Neo'nun gözünün nemli dış yüzüne değdi.
Ah ya, ayağı!
Albay sigarayı yavaşça çekti.
Bu gözün tekrar görebilir ama sadece uygun bir tedaviyle. Şimdi aynı işlemi öteki gözüne de uyguladığımda biraz farklı olacak. Retinayı yakarak delip gireceğim.
Tanrım, doğrusu kör olmayı bir tarafa bırak, bunun acısına ben bile dayanamazdım.
Witkowski sigarayı sağ göze doğru hareket ettirdi. Kül gözün içine düştü. İşte başlıyoruz. Wehrmacht, bakalım nasıl oluyormuş.
Nein, nein! Bana ne isterseniz sorun ama bunu yapmayın.
Birkaç dakika sonra Neo gözüne bir buz kesesi tutarken albay tehditle devam ediyordu.
Şimdi benim ne yapabileceğimi biliyorsun. Hermann veya adın her neyse. 50 yıl önce Auschwitz'te büyük annemle büyük babamı kaybettiğim zamanlar sizin gibi piçler neler yaptılarsa aynısını yapabileceğimizi biliyorsun. Kendi hesabıma ben seni tekrar şu yastıkların üzerine yatırır ve sadece gözlerini dağlayıp oymakla kalmam. Takımlarını kestiğim gibi seni sokağa koyveririm. Arkandan da bakarım. Sokaklarda o halinle ne halt edeceksin diye.
Sakinleş biraz stoş dedi Latham Witkowski'nin omzunu kavrayarak.
Bana sakinleş deme delikanlı. Benim yakınlarım Yahudileri sakladılar diye gaz odalarında can verdiler.
Tamam pekala ama şu anda bizim bilgiye ihtiyacımız var.
Evet doğru. Albay derin derin nefes aldı, sonra yavaşça konuştu. Aklım başımdan gitti. Bu piçlerden ne kadar nefret ettiğimi bilemezsin.
Ama benim iyi bir fikrim var Stanley. Bunlar kardeşimi öldürdü. Lütfen soruşturmaya geçelim haydi.
Tamam, sen kimsin, nereden geliyorsun ve hangi kesimi temsil ediyorsun?
Ben bir savaş esiriyim ve hiçbir sorunuzu...
Witkowski Neo'nun ağzına boşta kalan elinin tersiyle çarptı. Öyle şiddetli vurdu ki altın ordu yüzüğü kana boyandı.
Tamam, bir savaş var, seni gidi çöplük faresi seni. Ama daha ilan edilmedi ve benim senin için düşündüğüm şeylerle oyalanmaktan başka çaren yok. O düşündüğüm şeylerin hiç de hoş şeyler olmadığını da sana garanti ederim.
Albay Latham'a doğru başını kaldırıp baktı.
Şuradaki masamın üzerinde eski bir karabina süngüsü olacak. Mektup açmak için kullanıyordum. Bir zahmet getiriver onu bana. Bakalım gırtlakları nasıl açıyormuş. Biliyorsun asıl o amaç için yapılmıştı.
Drew masanın öbür yanına geçip kalkıp saplı bir ustura getirdi. O sırada Witkowski dehşet içindeki sahte kuryenin boynunun etrafındaki eti yokluyordu.
Buyurun doktor bey.
Doğrusu böyle demen çok komik dedi yaşlı G2 mahlulü. Daha geçen gece annemi düşünüyordum. Benim hep doktor olmamı isterdi. Daha doğrusu bir cerrah olmamı. Hiç söylemediyse 1000 defa söylemiştir. Büyük güçlü ellerim var Stachu. Ameliyat yapan bir doktor ol. Onlar iyi para kazanıyor. Bakalım becerebilecek miyim?
Albay parmağını Alman'ın köprücük kemiğinin tam üzerindeki yumuşak ete batırdı.
Burası başlamak için uygun bir noktaya benziyor diye devam etti bıçağın ucunu kaldırarak. Burası jöle gibi bir yer. Sen bilir misin kaşığın kenarı bile ne kadar çabuk geçer jöleye. Ama işi sağlam kazığa bağlayalım. Bıçak kullanalım. Elimdeki tam öyle bir bıçak inan. Tamam İlk ensizyonumuza buradan başlayalım. Ne dersin buna? Ensizyon. Nine diye titredi debelenen Neo. Bir kan sızıntısı boynundan arkaya doğru aktı.
Benden ne istiyorsunuz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece bana emredilenleri yaparım.
Sana emirleri kim veriyor?
Bilmiyorum. Bir telefon alırım. Bir adam bazen de bir kadın arar. Benim kod numaramı kullanırlar ve itaat etmem gerekir.
Bu hiç de yeterli değil. Lağım pisliği.
Gerçeği söylüyor Stoş diye alelacele sözünü kesti Latan. Witkowski'nin daha fazla kesmesini engelledi. Şu geçen gece o şoför de bana aynını söylemişti. Hem de kelimesi kelimesine.
Bu geceki emirleri nelerdi diye bastırdı albay bıçağının gitgide artan basıncı altına nazi bir çığlık atarken. Bu gece dedim diye kükredi Witkowski.
Onu öldürmek ya haini öldürmekti. Ama işi garantilemek için vücudunu uzağa taşıyacak ve yakacaktık.
Yakmak mı diye araya girdi Drew.
Ya kafasını da kesecek onu da yakacaktık. Ama başka bir yerde. Vücudundan çok daha uzak bir yerde.
Çok daha uzak mı?
Drew gözlerini korkudan tir tir titreyen dehşet içindeki Neo'ya dikti.
Yemin ederim tüm bildiğim bu.
Cehennemin dibine diye haykırdı albay. Daha fazla kan akıtarak. Senin gibi yüzlercesini sorguya çektim ben pis domuz. Ve ben biliyorum. Gözlerinin içinde bize söylemediğin bir şey var. Söylemediğin. Bir cinayet öyle o kadar büyük bir şey değil. Gerisi biraz sıkı iş. Belki çok daha tehlikeli. Bir cesedi ortalıkta taşımak, kafasını kesmek ve her şeyi yakmak. Bu sizin gibi psikopatlar için bile biraz garip. Bize neyi söylemedin? Konuş. Yoksa bu senin gırtlağından çıkan son nefesin olacak.
Nine, lütfen. Kısa bir süre içinde zaten ölecekti. Ama düşmanın içinde ölmemeliydi. Ona önce bizim ulaşmamız gerekiyordu.
Ölecek miydi?
Yah, ölümü kaçınılmaz. 3 gün, 4 günlük ömrü kalmış. Bildiğimizin hepsi bu. Onu bu gece yakalayacaktık. Sabahtan önce öldürecektik. Uzakta, bulunamayacağı kadar uzakta.
Latham kanepeden uzaklaştı. Neo Nazi'nin ortaya koyduğu muammayı çözmeye çalışarak başı dönüyordu. Hiçbir şeyin mantığı yoktu.
Bu sıçan suratlıyı tam ifademizle birlikte Fransız istihbaratına teslim edeceğim. Burada söylediği her kelime masamdaki şu küçük makinenin içinde dedi Witkowski.
Biliyorsun Stoş dedi Drew arkasına dönüp albaya bakarak. Belki de onu Washington'a Langley'e giden bir diplomatik jetin içine koymalısın. Ortada bilgi olmamalı. CIA'in alıcılarındakiler dışında.
Peki ama neden? Bu Fransızların meselesi.
Belki iş bundan daha büyük bir şey Stanley. Harry'nin listesi. Belki de bu adamı CIA'de kimin korumaya çalıştığını veya tam tersi kimin öldürmeye çalıştığını görmemiz gerek.
Beni aştın delikanlı.
Kendimi de aştım albayım. Ben şimdi Harry'yim ve birisi benim ölmemi bekliyor.
13. Bölüm. Monte Carlo'da saat sabahın 3'üydü. Kumarhanenin gerisindeki hafif aydınlatılmış caddelerde hala çalışan gazinodan çıkanlar hariç kimseler yoktu. Ortalıkta dolananları kimi kör kütük sarhoş kimi mutlu çoğu yorgun argındı. Claude Moreau limana bakan taş duvara doğru yöneldi. Duvara vardı. Gözleri aşağıdaki manzarayı taradı. Burası üzerlerindeki lambalarla ışıl ışıl parlayan dev, süper lüks yatların ve seyahat teknelerinin cennetiydi. Bu büyük teknelerin sahiplerine öyle kıskandığı falan yoktu aslında. Daha çok tüm bunların yüzeysel güzelliğinin farkına varan bir gözlemciydi. Bu devlet memurunun kıskançlık duyacak kadar bile zamanı olmamıştı. Çünkü işi bu parlak teknelerin sahipleri arasında ara sıra zaman geçirmeyi, onların hayat tarzlarını izlemeyi, derinlemesine incelemeyi gerektirmişti hep. Bu kadarı yeter de artardı bile. Eğer bir sınıflandırma yapılacak olursa bunlar durmadan yeni ilgi alanları, yeni deneyimler, yeni heyecan arayışında olan pek çok bakımdan umutsuz, çaresiz insanlardı. Sürekli arayış bu insanların yegane gerçeği haline gelmişti. Sonu olmayan bir arayış, başka arayışlara yol açan arayış. Kendi rahatları yerindeydi, rahata ihtiyaçları vardı. Çünkü bunun gerisi can sıkıntısı demekti. Kendilerini oyalayacak başka bir oyuncak bulana kadar sürecek bir iç sıkıntısı. Hep şimdi ne yapsan, yeni bir şey bulabilir miyim gibi kaygılar yaşardı bu insanlar.
''Allo, monsieur'' dedi bir ses gölgelerin içinden bir sürat kendisine doğru yaklaşırken. ''Kardeşliğin dostu musunuz?''
''Boşuna uğraşıyorsunuz'' dedi Moro arkasını dönmeden. ''Sizlere bunu 100 kere söyledim ama koşullarımı iyileştirmeye devam ederseniz bir şeyler düşünürüz.''
''Bizim Blitzkrieger'imiz kumarhanede, masadaki kadın. Onu yakaladınız. Ne oldu?''
''Canına kıydı. Aylar önce diğer ikisinin hücrede yaptıkları gibi.''
''Biz Fransızız. Onun yakalanmasından sonra mahrem yerlerini aramadık. Aramış olsaydık plastiğe konmuş siyanür kapsüllerini bulurduk.'' ''Sehr gut, size bir şey demedi tabii.''
''Nasıl diyebilir ki? Kadınlar tuvaletinden dışarıya canlı olarak çıkmadı ki.''
''O zaman hala temiziz.''
''Şimdilik hatırı sayılır iş birliğim için Zürih'ten normal ödemenin yapılmasını bekliyorum yarına.''
''Yapılacak.''
Silüet karanlığın içine doğru yürüyüp giderken Moro da üst cebine uzanıp kaydediciyi kapattı. Sözleşmeye aykırı durumlar kaydedilmedikçe yazılı olmayan anlaşmalar bir şey ifade etmiyordu.
Basil Marchand, Lordlar Kamarası'nın üyesi, pirinçten kağıt ağırlığını masasının üzerine o kadar şiddetle indirdi ki cam paramparça oldu, parçalar odaya uçuştu. Karşısındaki adam yüzünü hafifçe yana çevirerek bir adım geriledi.
''Bu ne cüret?'' diye bağırdı yaşlı beyefendi, elleri öfkeden tir tir titreyerek. ''Bu ailenin erkeklerinin geçmişi Kırım'a ve Boerler de dahil bütün savaşlara kadar dayanır. O zamanlar Churchill gazeteci bir çocukken onların ateş attığındaki cesaretlerine övgüler yağdırıyordu. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırırsınız?''
''Bağışlayın beni Lord Marchand'' dedi MI5 görevlisi sakince, çekinmeksizin. ''Aileniz bütün bir asır boyunca yaptıkları askeri katkılardan dolayı haklı olarak ün sahibi olmuşlardır. Ama bir istisna vardı, öyle değil mi?'' ''Tabii ki Adolf Hitler'i oldukça fazla destekleyen Clive'den takımının kurucuları arasında olan ağabeyinizi kastediyorum.''
''Aileden def edildi.'' diye söze daldı Marchand. Öfkeyle bir çekmeceyi açtı. İçinden gümüş çerçeveli bir belge çıkardı. ''İşte seni küslü alçak. Bu benim Dunkirk'te teknemle yaptıklarım için kralın kendisi tarafından yazılmıştır. Daha 16 yaşında bir gençtim o zamanlar ve katledilecek ya da esir edilecek 38 kişiyi kurtarmıştım. Bu daha kraliyet donanmasındaki hizmetlerimden dolayı madalya almadan önceydi.''
''Sizin doğaüstü kahramanlığınızı biliyoruz Lord Marchand.''
''Ve siz de çok az bildiğim kadarıyla da hiç hoşlanmadığım bir ağabeyimin sapık kuruntularını bana mal ediyorsunuz ha?'' diye devam etti Lordlar Kamarası'nın öfkeli üyesi. ''Eğer araştırma yapsaydınız onun İngiltere'yi 1940'ta terk ettiğini ve asla geri dönmediğini bilirdiniz. Hiç kuşkusuz şu Güney Pasifik adalarında geberene kadar içmiştir.''
''Çok doğru değil maalesef,'' dedi MI5'ten gelen ziyaretçi. ''Ağabeyiniz Merlin'de bir başka isimle ortaya çıkıyor ve savaş boyunca Reich'ın Enformasyon Bakanlığı'nda çalışıyor. Bir Alman kadınla evleniyor ve sizin gibi onun da 3 oğlu oluyor.''
''Ne?''
Yaşlı adam yavaşça sandalyesinde doğruldu. Ağzı hayretten açık kalmıştı, zor soluk alıyordu.
''Bize bilgi verilmedi,'' dedi zor duyulacak kadar hafif bir sesle.
''Bir anlamı gereği yoktu efendim. Savaş bittikten sonra tüm ailesiyle birlikte ortadan kaybolmuş. Büyük ihtimalle Güney Amerika'ya, Brezilya veya Arjantin'deki Alman bölgelerinden birine gitmiştir.
Savaş suçlusu olarak adı resmen listelerde geçmediğinden araştırma başlatılmadı ve Marchand'ların kayıpları da göz önüne alındığında...''
''Evet,'' diye araya girdi Lord Marchand yavaşça. ''İki erkek ve bir kız kardeşim, iki pilot ve bir hemşire.''
''Kesinlikle. Dairemiz tatsız konuyu örtbas etmeye karar vermişti.''
''Çok naziksiniz, çok. Özür dilerim, size çok kaba davrandım.''
''Üzerinde durmayın. Dediğiniz gibi size söylenmeyen bir şeyi bilemezdiniz ki.''
''Evet, evet, tabii. Ama burada şimdi bu akşamüstü neredeyse beni ve dolayısıyla bütün ailemi Almanya'daki bir kısım faşist hareketlerin bir parçası olmakla suçladınız. Neden?''
''Bu pek azımızın hoşuna giden oldukça çarpık bir tekniktir ama etkilidir. Özel olarak sizi suçlamadım efendim. Eğer hatırlarsanız sizinle konuşurken şunu duysaydı saray ne kadar rahatsız olurdu gibi bir ifade kullandım. O an karşıdaki kişinin ilk tepkisi öfkelenmektir.
Ama bir sahte öfke vardır, bir de gerçek öfke. Eğer bir süredir bu işlerin içindeyseniz hangisinin sahte olduğunu ayırt etmek o kadar zor değildir. Ben de bir süredir bu işlerin içindeyim.
Neyi doğru yaptım?
İnanıyorum ki eğer daha genç olsaydınız bana fiziksel saldırıda da bulunur ve yaka paça evinizden atardınız.
Doğru, öyle yapardım.
Bu sizin açınızdan doğru bir hareketti, hiç de sahte değildi.
Yine soruyorum, Almanya'daki faşist hareketlerin bir parçası olmakla neden suçladınız beni?
İki oğlunuzun ismi bir listede yer alıyor. Almanya'daki neonazileri el altından destekleyen kişilerin olduğu çok gizli bir listede.
Yüce Tanrım, nasıl?
Marşans Limited, bir tekstil kuruluşu değil mi?
Evet, tabii ki bunu herkes bilir. İskoçya'daki fabrikalarımızla İngiltere'nin ikincisi biziz. Emekliliğimden bu yana oğullarımın ikisi yönetiyor onu. Üçüncüsü ise, Allah ona akıl fikir versin, bir müzisyen. Öyleyse böylesine bir suçlamayı hak edecek ne yapmışlar ki?
Oberfeld adlı bir firmayla iş yapmışlar. Bu şirketin Mannheim'daki depolarına gömleklik, pantolonluk, bluzluk ve tulumluk bir örnek kumaştan binlerce top sevk etmişler.
Evet, müşteri hesaplarını incelemiştim. Bunu ısrar da yaparım. Oberfeld ücretini hep vaktinde ödemiştir ve harika bir müşteridir. Ne olmuş ki?
Oberfeld diye bir şey yok. Neonazilerin paravan şirketlerinden biri o. 7 gün önce Mannheim'daki isim de depoda gitmiş, yok olmuş. Tıpkı ağabeyinizin 50 yıl önce ortadan kaybolduğu gibi.
Ne demeye getiriyorsunuz?
Bu konuyu olabileceği kadar kibarca ifade etmeye çalışacağım Lord Marchand. Acaba ağabeyinizin oğullarının geri dönüp de kaderin inanılmaz bir oyunuyla sizin her şeyden habersiz oğullarınızı gizlice işin içine sokmaları ve onların nazilerin yeniden canlanışını üniforma sağlayarak desteklemeleri mümkün olabilir mi?
Üniforma mı?
Bu bir sonraki adımdır Lord Marchand. Tarihsel olarak bu artık neredeyse gelenekleşmiş bir harekettir.
17. ayrımın sonu. Sayfa 211.